Ayrım 20.
Bölüm 2. Victor Yanuts. Sayfa 193. Devasa bir U biçimindeki viewport, iskelelerle çevrili bir limandı. Mendireklerin ucunda iki kale, adlarını hatırlıyordu, San Nicolas Kalesi ve San Jean Kalesi nöbet tutuyordu. Gerideki birbirine bitişik binalar ise kale duvarları gibiydi. O gün, koydaki gemilerin direkleri suyun yüzeyine teyellenmiş iğneleri andırıyordu. Suyun yüzeyi ışığı emen ama yansıtmayan karanlık bir göl gibi durgundu. Üzerinde gökyüzü kanıyordu. Gün geceyi öldürüyor ve göz kamaştırıcı bir kanamaya neden oluyordu. Bu Yanus'un gözlerini kaçırmasına sebep olan kırmızı siyah bir manzaraydı. Artık ilerlemeye cesaret edemiyordu. O sırada sağ tarafında kemerlerin dibinde bir grup evsiz gördü. Doğal bir felaketin kurbanları gibi yan yana yere uzanmışlardı. Yanus yaklaştı ve adamlara dikkatle baktı. Bazen mukavva kutuların altına gizlenen, bazen de pis torbaların içine doldurulan çaputları andırıyorlardı. Gecenin ayazında donmuş gibiydiler. Bununla birlikte öksürüyorlar, içiyorlar, tükürüyorlardı. Cesetler hala kımıldıyordu. Yanus kenara çekilip kendisine yer açan adamın yanına oturdu. Asfaltın soğuğunun kemiklerine işlediğini hissetti. Adamın pis kokusu kıskaç gibi etrafını sardı. Herif bitkin gözlerle ona baktı. Onu tanımadığı belliydi. Yanus şarap galonunu yanına bıraktı. Diğerinin gözlerinde meraklı bir dalgalanma oldu. Şarap galonunun tanışmaları için bir vesile olmasını bekliyordu. Ama herif tükürür gibi konuştu. Öteye zıpla, burası benim yerim. Asfalt herkese ait, öyle değil mi? Çalıştığımı görmüyor musun? Yanus ne demek istediğini hemen anlamadı. Herifin ayakları çıplaktı. Bir bacağını diğerinin altına almış, sadece iki parmağı olan ayağını teşhir ediyordu. Bu iki ayak parmağıyla kenarlarından kavradığı metal bir bisküvi kutusunu yerde tıngırdatarak gelip geçen uzatıyordu. Ayak parmaklarını Everest'te kaybetmiş bir dağcı için küçük bir yardım. Bozukluğunuz var mı? Soğuk beni bitirdi diye homurdanıyordu. Olay tuhaftı. Arada sırada mucize kabilinden yoldan geçenlerden biri kutusuna bozuk para atıyordu. Yanus tek çalışanın olmadığını gördü. Diğerleri de dileniyordu. Sırayla ayağa kalkıyorlar, kemerlerin sütunlarına kadar yürüyorlar, onları görmezden gelmeye çalışan insanlara bağırıyorlardı. Yarı dalkavuk, yarı düşmanca bir tavırla yaltaklanan veya tam tersine saldırgan bir ses tonuyla sesleniyorlardı. Tüm varlıklarından öfke ve aşağılama fışkırsa da boğuk bir sesle "Bayım, lütfen, teşekkür ederim" sözcüklerini kullanıyorlardı. Yanus yeniden komşusuna baktı. Bit kaynayan upuzun bir sakalı, rengi atmış bir beresi vardı. Sakal ile beresinin arasında kalan teni soğuktan kızarmış, sertleşmiş, kabarmıştı. Morumsu damarları aynı kaynaktan alkol, çıkan nehirler gibi teninde yılan kavi kıvrımlar yapıyordu. Buna bir surat denemezdi. Daha ziyade kırılmış kemik, şişmiş et, kabuk ve yara yığınıydı. Fotoğrafımı ister misin? Yanus şarap galonunu ona uzattı. Adam tek kelime etmeden galonun kulpundan tuttu, dişleriyle musluğu açtı ve uzun çok uzun bir yudum aldı. Sonra bir kahkaha attı, rahatlamıştı. Komşusuna daha dikkatle bakmaya başladı. Alkolün buğuları arasından kendine sorular soruyor gibiydi. Tehlikeli mi, değil mi, bağımlı mı, deli mi, ibne mi, eski bir mahkum mu? Yanus kımıldamıyordu. Bu birkaç saniye onun geçiş sınavıydı. Pisti, tıraşsızdı, saçları diken dikendi. Ama ne bir çantası ne de diğerleri gibi portatif bir barınağı vardı. Ve elleriyle yüzü bir evsize göre oldukça temizdi. Senin adın ne? Victor. Galonu aldı ve içiyormuş gibi yaptı. Sadece şarabın kokusu bile onu yeniden kusturabilirdi. Ben Bernard. Nereden geliyorsun? Bordeaux'dan dedi Yanus hiç düşünmeden. Ben de kuzeyden geliyorum. Buradaki herkes kuzeyden. Sokaklar hava güneşliyken daha iyi. Yanus Marsilya'nın evsizlerin Katmandu'su olduğunu düşündü. Gidilecek son yer. Herhangi bir unut, herhangi bir hedef olmasa da inilecek son durak ve çok sert kış koşulları için bir sığınak. Şimdilik hava berbattı. Sıcaklık 0 derecenin üstünde değildi. Şarap ve kusmukla ıslanmış olan Yanus tir tir titriyordu. Yeni bir soru sormaya hazırlanıyordu ki apış arasında bir gıdıklanma hissetti. Gayri ihtiyarı elini attı ve parmağında bir acı hissetti. Uylukların arasından bir fare fırladı. Hey lanet olası salak, onu öldürüyordun. Marsilya'da bunlardan çok var, onlar bizim dostlarımız. Galonu kaptı ve Marsilya'daki milyonlarca farenin şerefine yeniden büyük bir yudum aldı. Ağzını sildi ve susup surat astı. Yanus ilk sondajı yaptı. Daha önce karşılaştık mı? Bilmiyorum. Marsilya'ya geleli ne kadar oldu? Yeni geldim ama Noel'de de buradaydım. Bernard cevap vermedi. Bir gözü yoldan geçenlerdeydi. Eğer işlerinden biri kemerlerin altından geçecek olursa hemen kutusunu uzatıyordu. Tonozların ilerisinde yükselen güneşle birlikte limanın uğultusu da artıyordu. ''Uzun zamandan beri mi sokaklarda yatıyorsun?'' diye sordu Bernard. ''Bir yıl oluyor.'' diye salladı Janus. ''İş bulamadım. Burada hepimiz aynı durumdayız.'' diye acımasızca sırıttı adam. Janus bu acı alayı anladı. Toplumun kurbanları. Toplum dışı olan herkes hep aynı mazereti ileri sürmek zorundaydı. Kimse buna inanmıyordu. Bernard bunun tam tersini düşünür gibi sırıtmıştı. Toplum onların kurbanlarıydı. ''Kaç yaşındasın?'' diye sordu Janus. ''35 civarında. Victor 50 diye tahminde bulunmuştu. Ya sen?'' ''42. Yuh olsun. Hayat sana iyi davranmamış anlaşılan.'' Janus bunu bir kompliman olarak kabul etti. Düşündüğünden çok daha inandırıcıydı demek. Zaten her geçen saniye kendisini biraz daha kokuşmuş, biraz daha kirlenmiş hissediyordu. Birkaç gün açık havada yatar, köpek öldüren içer ve bu yaratıklarla taşın üstünde oturmaya devam ederse onlardan biri olup çıkacaktı. Herif şaraptan büyük bir yudum daha aldı. Yeniden saldırgan bir tür neşeye kavuşmuştu. Janus kuralı kavruyordu. Bu mahvolmuş bir hayatı bir geğirme süresi boyunca güzelleştiren alkol ile yaşıyorlardı. Yudum yudum galon galon içtikçe sersemleşip kendilerinden geçiyorlardı. Sonra ayılıyorlar ve yeniden içmeye başlıyorlardı. Janus ayağa kalktı ve kemerlere doğru birkaç adım attı. Gizlenme gereği duymadan kendisine diğerlerini de gösterdi. Heriflerin bakışlarında onu tanıdıklarına dair ufak bir ışık yoktu. El sallayan biri de. Yanlış yoldaydı. Hiç bu grupla takılmamıştı anlaşılan. Gelip yine Bernard'ın yanına oturdu. Sabah fazla kimse yok. Evsizleri mi kastediyorsun? Evet. Dalga mı geçiyorsun? Şimdiden çok fazla insan var. Dilenmek için sakin bir köşe bulmak gerekiyor. Bir an önce tüymen lazım. Hiç neden yokken bir anda sinirlendi. Çok çalışmalıyım, lanet olsun. Demek ki gün içinde gelip geçenden birkaç kuruş toplayabilmek için tek başına takılan evsizlerden başka kimseyi bulamayacaktı. Şu anda nerede uyuyorsun diye sordu. Madragoy'da, acil barınma merkezinde. Biz oraya uç diyoruz. Şu an her gece yaklaşık 400 kişi oluyor. Merhaba ortam. Aynı çatı altında 400 evsiz. Daha iyisini, yani daha kötüsünü hayal edemezdi. Onu orada tanıyacak ve Victor Janus hakkında bir şeyler anlatacak birini bulabilirdi. Bernard kızgın bir ifadeyle şarap galonunu çalkaladı. Bir tane almak için mangırım var mı? Belki evet. Öyleyse sana takılayım. Adam ayağa kalkmaya çalıştı ama yapabildiği tek şey gürültüyle osurmak oldu. Janus birden büyük bir öfkeye kapıldı. Korkudan, kaygıdan, tiksintiden sonra şimdi de bu yozlaşmış yaratıklara karşı acımasız bir kin duyuyordu. Bu şiddetli duygular üzerinde durdu. Evsizlerden iğrenmesi için kişisel bir nedeni olabilir miydi? Bu öfke nereye kadar gidiyordu? Bu öldürmek için bir sebep olabilir miydi? Az ileride bir Ed var dedi Bernard. Nihayet ayağa kalkabilmişti. Dipnot Ed. Fransa'da indirimli ucuz gıda ve içecek satan marketler zinciri. Janus kafası karışık bir halde herifin peşine takıldı. Yürürken Anais Chatrier'e yazdığı kelimeleri tekrarlıyordu. Ben bir katil değilim. Yine uykusuz ya da hemen hemen uykusuz geçen bir gece. Sabah kahvaltısı olarak şurup. Öğlen olmuştu. Anais Chatrier, Lecoz'la birlikte Biadris'e doğru yol alıyordu. Bütün gece emniyet güçlerinin aldığı arama tertibatlarını denetlemişti. Her grup, her barikat emniyet müdürlüğünde oluşturulmuş bir merkezle sürekli temas halindeydi. Bordo'daki tüm benzin istasyonları, barınaklar, terk edilmiş binalar, saklanılabilecek her yer aranmıştı. Ayrıca Marsilya polisinden Janus'un geçmişine özlem duyarak geri dönme olasılığına karşı, ki Anais buna ihtimal vermiyordu, garların havaalanlarının denetim altına alınması istenmişti. Arama işinde 300'den fazla polis, Bordo Asayi Şube Müdürlüğü polisleri, suç önleme birimi ajanları ve jandarma görevliydi. Cinayet soruşturma grup şefi olan Chatrier, bir gecede ordu komutanına dönüşmüştü. Ancak tüm bunlar boşunaydı. Tek bir ipucu bile bulamamışlardı. Adet yerini bulsun diye hastaneye polis yerleştirilmişti. Banka hesaplarını, kredi kartı hareketlerini, telefon kayıtlarını kontrol ettirmişti. Ama Anais bunlardan hiçbir şey çıkmayacağını biliyordu. Janus geçmişte ipleri koparmıştı ve hata yapmayacaktı. Anais adamın zekasının canlı tanığıydı. O gece bir yandan aramaları yönetirken, ve ona sanki kafasında dalgıç başlığı geçirilmiş hissi veren soğuk algınlığıyla mücadele ederken bir yandan da bu iki yüzü olan adam hakkında kendi soruşturmasını yapmıştı. Matthias Freire ile Victor Janus'un yaşamlarını araştırmıştı. Evsiz hakkında her şey daha kolaydı. Herhangi bir nüfus kaydı yoktu. Hiçbir şekilde hiçbir resmi kayda rastlanmamıştı. Anais, Janus'u Marsilya'da tutuklamış olan polislerle de konuşmuştu. Onu toplum tarafından dışlanmış bir kavgacı olarak hatırlıyorlardı. Onu berbat bir halde bulmuşlardı. Kafasında büyük bir yarık vardı. Hastaneye götürülmüştü. Tahlillerde kanındaki alkol oranı 3.7 gram çıkmıştı. Üzerinde kimliğini kanıtlayacak hiçbir belge bulunamamıştı ve adam adının Victor Yanus olduğunu söylemişti. Hepsi buydu. Yani gözaltındayken ve Marsilya'da Eveş Emniyet Müdürlüğü'nde bulunduğu birkaç saat içinde resmi olarak var olmuştu. Psikiyatr ise arkasında daha fazla iz bırakmıştı. Anais, Piagenati İstas Hastanesi'ne gitmişti. Mesleki dosyasını incelemişti. Diplomalar, görev yaptığı yerler, Villejuif, Paul Giraud Hastanesi'nden alınmış sertifikalar. Hepsi usulüne uygundu, hepsi sahteydi. Sabah erkenden tabipler odasından da bilgi almıştı. Fransa sınırları dahilinde Matthias Freire adında ne bir psikiyatr ne de bir pratisyen doktor vardı. Villejuif, Paul Giraud Hastanesi'ne telefon etmişti. Kimse Freire diye birini tanımıyordu. Yanus bu belgeleri nasıl elde etmişti? Piagenati İçisas Hastanesi'nin psikiyatr aradığını nereden öğrenmişti? Saat 9'da yeniden hastaneye gelmişti. Farklı servislerdeki psikiyatrları görüşmeye çağırmışlardı. Gelmişlerdi, keyifleri kaçmış, güvensiz ve suçlu gibi. Kimse bir şey fark etmemişti. Freire ağırbaşlı, yalnız ve profesyonel biriydi. Davranışlarında yalanını ele veren hiçbir şey yoktu. Bilgisi asla falso vermemişti. Bu nedenle Anais çılgınca bir fikre kapıldı. Freire gerçekten psikiyatri eğitimi almış olabilirdi. Nerede? Hangi isimle? Sonra araştırmasını Volvo arabaya kaydırmıştı. Satıcı ile temasa geçmişti. Freire ehliyetini göstermiş ve arabanın parasını nakit ödemişti. Başka bir soru işareti daha. Bir ay öncesine kadar bir evsiz olduğuna göre bu parayı nasıl bulmuştu? Trafik sicil dairesinde kontrol etmişti. Freire adına kayıtlı ehliyet yoktu. Araba ruhsatını hiç yenilememişti. Sigorta bedeli ödememişti. Ayrıca bankasında ve evi ona kiralayan emlak şirketinde de araştırma yapmıştı. Her şey usulüne uygundu. Freire'nin doktor maaşının yattığı bir hesabı vardı. Ev konusuna gelince kusursuz bir dosya sunmuştu. Emlakçı özellikle belirtmişti. Eski maaş bordolarını ve belge beyannamelerini gösterdi. Freire fotokopi yapmıştı. Tarif etmek kolaydı. Dünden beri belki birinci kez zanlısına hangi etiketi yapıştıracağını düşünüyordu. Katil, dolandırıcı, yalancı, şizofren. Neden dün onu görmeye gelmişti? Adalete teslim olmak için mi? Masum olduğunu kanıtlayacak bir bilgi vermek için mi? Patrick Bonfils ve Sylvie Robin cinayetlerini bildirmek için mi? Ofis masasının üzerine bırakılmış notu hastalıyordu. Ben bir katil değilim. Sorun Anais'in de aynı şekilde düşünmesiydi. Freire iyi niyetli biriydi. İçinden bir ses ona Freire'nin psikiyatr gibi davrandığında numara yapmadığını söylüyordu. Patrick Bonfils'in masum olduğunu iddia ederken ve 13 Şubat gecesi Saint-Jean Garı'nda ne gördüğünü hatırlaması için ona yardım etmek istediğini söylerken de numara yapmıyordu. Eğer katil oysa bu davranışı mantıklı değildi. İnsan kendini suçlu gösterecek kanıtlar aramazdı. Öyleyse o da hafızasını mı kaybetmişti? Bir garda iki amnezik adam. Bu fazlaydı. Biarritz çıkışı tabelasını gördü. Olayın hiçbir şeyle uyuşmayan diğer tarafını düşündü. Patrick Bonfils ve Sylvie Robin neden öldürmüşlerdi? Borçlu bir balıkçı ve hanım arkadaşı ne gibi bir tehlike arz ediyor olabilirdi? Dünden beri Bas kıyısında soruşturma yapan jandarmaya ulaşmaya çalışıyordu. Grup şefi binbaşı Mertenot onu geri aramamıştı. Sabah saat 11'de duş yaptıktan sonra Lay Mahalli'ne gitmeye karar vermişti Lökoz'la birlikte. Bu ne karmaşa böyle? Bağlantı yolu çıkışında tıkanıklık vardı. Anais arabadan çıktı ve arabanın boktan havasıyla kendine geldi. Kapkara bir gökyüzü. Soğuk. Çivi gibi inen yağmur damlaları. Elini yüzüne siper etti. Uzakta bir jandarma barikatı gördü. Lökoz sordu. Sireni açayım mı? Anais cevap vermedi. Oradaki güvenlik güçlerinin ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Çivili engellerle yol kesilmişti. Tepe lambaları sessizce dönen arabalar yola park etmişti. Adamlar sıradan jandarmalara benzemiyorlardı. Siyah renkli savaş giysileri giymişlerdi. Hepsinin üstünde çelik yelekler ve zırhlı siperli olan kasklar vardı. Çoğu otomatik silah taşıyordu. Ben yürüyerek gidiyorum dedi Lekoz'a doğru eğilerek. Sana işaret ettiğimde arabayla hemen gelirsin. Anais deri ceketinin altına giydiği yeleğinin kapüşonunu kafasına geçirdi ve arabaların arasında yürüdü. Tir tir titriyordu. Yürürken şurubundan bir yudum daha içti. Adamlarla arasında 50 metre kalmıştı ki onu fark ettiler. Polis kimliğini gösterdi. Başkomiser Anais Çeteren, Bordo'dan diye bağırdı. Adamlar cevap vermedi. Opak siperlikleriyle siyah giysiler içinde son derece disiplinli, karanlık ölüm makinelerine benziyorlardı. Şefiniz kim? Cevap yoktu. Yağmur şiddetini arttırmıştı. Kaskların zırhlı siperliklerinden sel olmuş akıyordu. Şefiniz kim Tanrı aşkına? Gore-Tex yağmurluk giymiş bir adam ona doğru yaklaştı. Benim. Yüzbaşı Delanek. Bu gösteri de neyin nesi? Emirler böyle. Etrafta bir kaçak varmış. Anais kapşonunu indirdi. O kaçak benim şüphelim. Aksi ispat edilene kadar masumiyet karinesinden yararlanma hakkına sahip. O bir çılgın. Onun hakkında ne biliyorsunuz? Bordeaux'da bir evsizi öldürdü. Guattari'de iki masumun öldürülmesinde parmağı var ve o bir psikiyatr. Yani bu adamlar buradayken deli gömleğini giymesi yakındır. Anayı süslemedi. Binbaşı Mertenut'la randevum var. Geçebilir miyiz? İsim açıl susam açıl etkisi yaptı. Anais karşı yöndeki rampaya çıkmış olan Lekoz'a işaret etti. Arabaya atladı ve geçerken biraz önceki salığa selam verdi. Janus için mi buradalar diye sordu Lekoz. Anais dişlerini sıkarak başını salladı. Lekoz Janus diyordu. O Freire'yi düşünüyordu. Tamamen farklı bir biçimde. Onu elinde diyet kolasıyla hayal ediyordu. Siyah saçlarıyla, yorgun yüz hatlarıyla. Dönüş yolundaki yorgun, zayıflamış, ancak aynı zamanda gördükleriyle zenginleşmiş, güzelleşmiş Odessus havasını. Eski bir heykel görünümündeki o adamı. Bu kollara sığınmak çok iyi olurdu. Çok net olarak hatırlıyordu. Önceki akşam evinin kapısında Freire ona fısıldamıştı. Bir cinayetin tanışmamıza vesile olması çok tuhaf. Her şey ne olacağına bağlı. Böylece bu soru işaretini arkalarında dalgalanmaya bırakmışlardı. İkisinin de ağzından buharlar çıkıyordu ve bu billursuz yarı saydam belirsiz geleceği somutlaştırıyordu. Her şey ne olacağına bağlı. Daha ziyade sözleşmişlerdi. Ayrım sonu sayfa 200. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Saint Nicholas. Saint-Nicholas. Saint Jean. Saint-Jean. Madragu. Madrague. Uche. Uche. Bernard. Bernard. Eveş. Evege. Mertenot. Martenot. Gore-Tex. Gore-Tex. Delanek. Delanec.